Bir çizgiye hoş geldiniz. Ben Efecan Yavaşgel, Togan Karataş ve Orçun'la beraberiz. Söylemiyorum söyledim. Olsun oğlum.
Onat de sadece.
Aynen. Onat Bey'le beraberiz. Merhabalar. Nasılsınız?
Gayet iyiyiz.
İyiyiz, sen nasılsın?
Keyifler yerinde cumartesi sabahında. Yine sabahın köründe diktin biz Orçun buraya.
Sabahın körü mü?
Yani. 11-12 oğlum, benim için öyle.
Ben kalkalı 4 saat oldu.
Ben yatalı 4 saat oldu. Hocam öyle bir sorun var.
Yapacak bir şey yok.
NBA takibi de zor.
Kahve iç.
Aynen, hala içiyorum zaten. Ama asıl şeye dönelim. Herkese bir kocaman merhaba diyelim. Buradan ve Euroleague konuşacağız bugün. Euroleague'de bu haftaki maçları, temsilcimizin maçlarını ki iki galibiyetle kapattığımız haftalardan sonra cumartesi sabahları da nispeten keyifli geçiyor. Değil mi?
De.
Onaylayın. Beni onaylayın.
De. Bir onaylanma ihtiyacı hakikaten
orada
var.
Orada bir şey yani böyle. Bir alkış hissettim. İstedim yani.
Ver alkışı. Arkadan koga.
öyle oldu ve bu hafta Efes Kızılyıldız deplasmanından çıktı. 85-78 ki 85-78 maçın genelindeki atmosferi yansıtan bir skor değil. Ama ikinci yarıyı nispeten Kızılyıldız'ın iyi oynadığını, hatta skor anlamında daha 7'şer sayılarla bitti galiba 3 ve 4'ün çeyrek. Emin değilim. Efes kazandı ama sonunda ve Fenerbahçe Almanya'da 74-70. Burada da aslında maçın kontrolünü kaybetmek üzereyken dönen bir maç var. Bunun üzerine konuşacağız ve önce tabii programın sonunda diğer yörük maçlarına bahsedeceğiz. Ama Fenerbahçe ile Almanya deplasmanıyla başlıyoruz. Fenerbahçe Alboberli'ni 74-70 mağlup etti. Özellikle son çeyrekte 10 sayılık bir fark çıkarttı Fenerbahçe skorda ve 4 sayıyla kazanmayı bildi. Son çeyrekte Westerman'ın ve uzun 5'i bir değerlendireceğiz. Acaba yaptığı uzun 5 bizce çok akıllı bir hamle miydi? Ben bunu konuşmak istiyorum sizle bugün. Özellikle şey 5'i yani Veseli, Kalinic, Malcolm Towers, Derek Williams ve Westerman'lı 5. Westerman'ın orada skor çıkarttığı 5'i bir tartışalım. Ama maç genel sonundaki olarak maç nasıldı? Fenerbahçe Alba deplasmanında kazanırken neyi doğru neyi yanlış yaptı? Maç niye gidiyordu, neden geldi? Aslında sorular bunlar.
Kimle başlıyoruz?
Tabii ki zor başla.
Ya öncelikle çok güzel bir maç oldu. Maç sonu ayrı bir hani frekans vardı. Maç finali itibariyle çok keyifliydi ama maç içinde René Ses hocamızın aldığı önlemler dolayısıyla Alba Fenerbahçe'yi bayağı sıkıştırdı. Özellikle savunmadaki tuzaklar ve Fenerbahçe'nin alan yerleşimine karşı aldığı önlemlerle daha ilk yarıdan Fenerbahçe'nin 14 top kaybı yapmasına yol açtı. Buna itti yani Fenerbahçe'yi. Özellikle ilk yarıda bayağı sorun yaşadı Fener. Top dağıtımında ve yani tercihlerde ki Obradovic de zaten molalarda sürekli ilk pozisyonu değerlendirmeyin, topun trafiğini, akışını sağlayın, seçenekleri çoğaltın gibi şeyler söyledi ve sürekli rotasyona gitti. Yani maçı izleyenler fark etmiştir. Sürekli bir oyuncu trafiği vardı içeride. Yani bir Nunnally'yi atıyor içeri, beğenmiyor, bir pozisyon sonra değiştiriyor. Böyle Malcolm Thomas'ı deniyor, olmuyor, değiştiriyor falan. Böyle sürekli bir istediği performansı alamadığı için ilk yarıda böyle dalgalı bir yarı çıkardı Fenerbahçe. Ama maç sonunda Obradovic'ten beklenildiği üzere bir Obra dokunuşu yaptı. Obra kadabralık yaptı. Maça dokundu. Maçın sonunda kimsenin beklemediği bir hamleyle son 2 dakika kala şapkadan tavşanı çıkardı. Bu verimli bir 5. Yani daha önce görmediğimiz 5, hani verimli olup olmadığını burada tabii ki bir maç üzerinden yorumlayamayız ama bunu tamamıyla Alba Berlin'le oynadığı için yaptı. Bu arada şunu da söyleyelim, Alba daha yani ilk çeyrekten itibaren Fenerbahçe'yi sürekli tepede yendi. Yani daha o anlamda becerikli gardları olsaydı çok daha farklı bir yere gidebilirdi maç yani. Hani Siva özellikle Siva yerine orada daha iyi bitiren ve daha iyi dağıtan bir numaraları olsaydı Alba orada işleri değiştirebilirdi ama maç sonunda Fenerbahçe maçı çalmayı bildi. Bunda da yani Obra'nın risk alması tabii önemli. Yani hücum edemedi Alba'ya maçın sonunda. Bayağı kendi evinde böyle şaşaladı yani. Ne yapacaklarını şaşırdı.
Ve onunla ilgili bir istatistik vereyim istersen tam yeri gelmişken.
Söyle.
Bu sezon Alba'nın yediği en az sayılar, CSK'dan atabildiği en az sayılar 66 sayı attı CSK'ya, maçı kaybetti. 69 attı Zagir'se, maçı kazandı. Fener'e de 70 attı, yine kaybetti. Ve Fenerbahçe bu sezon en az sayı atarak Alba Berlin'i yenen takım oldu. Bu kadar yüksek skorda oynayan bir Alba Berlin. Yani bu istatistik de bence şey, yani maçın obra için de ne kadar konsantre olunduğunu gösteren bir istatistik. Evet, Alba yani, çünkü skor gücü yüksek bir takım. Maçlara çok hızlı girebilen, çok iyi şut yüzdesi yakalayabilen bir takım.
Maçı orada kazandılar zaten. İkinci yarıdaki yani o diferansı iyi ayarladı. Yani o 14 top kaybından sonra ilk yarıdaki 5 top kaybı yaptı ikinci yarıda Fenerbahçe ve daha böyle tempoyu kıstı, düşürdü, yarı sahaya çekti oyunu. Alba'nın hücum ritmini bozdu ve maçı da kazandı.
Daha da geliştireyim ben o istatistiği. 11 dakikada 11 top kaybetti Fenerbahçe.
Dakika başına?
Evet. Yani ilk çeyreği 8'de kapattı. İkinci çeyreğin ilk 3 pozisyonunda 3 topu da kaybetti. Ve o ana kadar 24 top kullanmıştı Fenerbahçe. Kullandığı 24 topun yarısını neredeyse kaybetmişti. Ve aslında Alba Berlin tempoyu aldı. İstediği gibi tempoyla başladı maçı ama perimetrede sokamadılar.
İşte ondan bahsediyor. Yüzdesi yani çok düşük kaldı.
Perimetrede hiç sokamadılar. Siva zaten özellikle 3. faali Nando'nun pozisyonunda sanırım kısmen haklı bir itirazı var ama orada zaten maçtan tamamen koptu. Berbat bir günündeydi. Bir de bir şey daha var. Sadece Siva değil. Hani Hermansson da müthiş bir Hermansson günü izlemedik. İkincisi, Obradovic ilk yarıda da aslında fizikli 5'ini kullandı. Bu 5'i değil ama yine fizikli 5'ler kullandı.
Bu 5'i ilk defa kullandı. Bunu ilk defa bu sezon.
1.47 oynadı zaten bu 5. 2 dakika civarında oynadı. Ama orada Kavanov ve Sigma ile yanıt verdi Reneses. Yani ben de uzatırım takımı dedi. Hani en azından 2 tane guard artı 2 forvetinle karşı eşleşebilirim. Yani Veseli, tamam Veseli sizin boyalı alanda büyük işler yapıyor. Ama en azından 4 pozisyonda şeyde ezilmem dedi. Ve orada Alba Berlin maçı tutunmayı başardı. Hatta zaten önde de girdiler.
Onlara falan çekti maçı.
Ama şöyle bir şey var. Fenerbahçe'nin maçı döndürdüğü yer. Maçı bitirme 5'ine geleceğim ama önce şunu söyleyeyim. Bir, Siva'nın berbat performansı Sulukas'ın verimli oyunuyla kesişince Fenerbahçe orada çok net bir üstünlüğü ele geçirdi. İkincisi, Yan Veseli bu haftanın da en çok verimlilik puanı üreten oyuncularından biri zaten. Savunmada Veseli'nin varlığına çalışmışlar. Şöyle çalışmışlar. Bayağı bir floater denediler.
Evet.
Ve o floaterlar ilk yarı girdi.
Getritis.
Evet. İlk yarı girdi. Ama ikinci yarı o floaterlar girmedi. Çünkü Veseli'nin blok tehdidi çok fena halde korkutuyor.
Hermansson 7'de 1'le attı.
Yani evet, çok fena halde korkutuyor. Alba Berlin'li guardları, kısaları. Dolayısıyla mecburen onun üzerine gidemedikleri için floater bırakmaya çalışıyorlar. İkinci floater çok kolay bir iş değil. Uzmanlık ister.
Bir de şunu söyleyelim. Alba'nın guardları çok böyle patlayıcı guardlar olmadığı için. Yani orada hani geçtikten sonra direkt bitirmeye
bitiremiyorlar.
Bitiremiyorlar yani. Hani kaçarak daha böyle yani Mark James gibi bitiremiyorlar, öyle söyleyeyim.
Noko ve Mason'ın da yetersiz olduğunu söylemek
Noko
lazım.
Noko yine kapasitesi ben, çerçevesinde
öyle ama yeterince hasıl koyamayan uzunlar bence. Evet. Özellikle çember savunmasında.
Katılıyorum.
Bence fena değildi yani kapasitesi çerçevesinde Noko ben.
Ya kapasitesi çerçevesinde ben aslında kapasite çerçevesinde beğenebilirsiniz ama yani EuroLeague seviyesinde yetersiz
değil,
olduğunu
değil,
düşünüyorum.
EuroLeague seviyesinde değil. Bir de bir şey daha
özellikle post-op oynarken dikkat ederseniz o kadar tedirgin ve itemiyorlar ki zaten.
Öyle yani. Bir yeteneği yok zaten yani.
Arada indiriyorlar topu mesela Noko'ya.
İlk yarıda şöyle sahneler gördük. Fenerbahçe'nin basket tekrarını verirken soldan üçlüyü yemişti bile. Fenerbahçe yani. Alba 3.5 saniyede
aslında
hücum ediyorlar.
Aslında Alba'nın özeti oydu. Evet, maçta bir kere gördük. İlk kere. Bir de Marcus Alba'nın Lillard üçlüğü var.
Ha, evet, evet.
Bir de o var yani.
Bunu hep yapıyorlar ama Datomi ve Kalinic aynı anda bayağı bir süre yani oynadılar. Faul problemine girene kadar bir tanesi. Orada Fenerbahçe geri dönme sorununu da aştı. Bayağı takım geri koşamıyordu ya. Yani geri koşamayan bir Fenerbahçe izledik. 30-20'den bahsediyorum. Bu süreçten bahsediyorum. Sonra işte tekrardan takım geri döndü ama Alba'nın şutları girmeye başlayınca işte fark yeniden birazcık oluşmaya başladı ama şeyin ben maçın kırılma oyuncusu olarak Sulukas Siva eşleşmesinden Fenerbahçe'nin çok net galip ayrılmasını söylüyorum.
Ve Sulukas'ın ciddi mucizevi bir üçlüğü var hatırlıyorsunuz
tabii,
değil mi? Yani
tabii,
el üstünden
tabii.
Ritim bulmuşken bence kırılma anı olabilir o maçın. Yani.
Siva bu kadar kötü oynadığı için işte Hermansson falan da çok yoruldu. Birinci sorun bu. İki, Yan Veseli öyle bir hiç hücumda hiç sayı atmasa bile sizde savunmada öyle bir katkı veriyor ki şu oldu. İşte Noko'nun dakikaları artmak zorunda kaldı. Çünkü onunla boğuşabilecek kısmen de olsa tek oyuncu. Bu sizin elinizde işte Cavano gibi yani 3'ten 4'ten hani yarım 5 numara olarak oynatabileceğiniz
Sigma da biraz gibi. Öyle aslında.
Ha, Sigma gibi oyuncuları böyle belli dakikalarda kısa 5 yapma ihtimalini de ortadan kaldırdı Renesas'ın. Dolayısıyla ben bir Vesey'nin MVP'lik performansına yakın oynaması, o kadar patlayıcı olmasa da, iki Sulukas Siva eşleşmesini net kazanması olarak görüyorum. Son şeyle ilgili onu da söyleyeyim. Son 5 ile ilgili. Son 5 şu açıdan çok güzel. Son 5'i Fenerbahçe'nin. Bir fizikli, iki çok daha önemli bir şey var. Kalinic 2 numarada oynuyor. Yani takım tek ball handler'la oynadı orada. Leo Westerman. Tam Westerman'ın istediği yapı. Evet.
Zaten Leo, üçlükte çıkarttı
evet,
orayı.
Leo top benim elimde olsun. Biz hep bunu söyledik zaten. Top Leo Westerman'ın elindeydi. 4 tane ona yardımcı parça vardı hücumda. Yani topu işte geldiğinde atacak. Top elinde istemeyen. Ve o şekilde kazandı. Bu bir kumardı evet. Çünkü hem Sulukas hem Datom hem Nando otururken maçın sonunu oynamak çok kolay bir iş değil. Ciddi bir kumardır. Ama şey çalışılmış yani düşünülmüş bir şey olduğu belli. Öyle öylesine yapılmış bir hamle değil o. Leo'yu da kazandı bu şekilde.
Ben spontane görüyorum.
Öyle mi diyorsun?
Bu 5'i ilk defa kullanması ve maçın ihtiyacı olarak spontane gelişti bence.
Ben de bu maç özelinde olduğunu düşünüyorum. Bir daha böyle bir 5'e döner
bir
mi?
Bir daha yapar demedim ama bu maç için bunu Nando ile bitirmeme tercihi az buz bir tercih değil.
Tabii çok da kolay verilebilecek bir tercih
yok,
de değil yani.
Yok ama hani bu maçın içinde verilebilmesi gereken bir karar yani. Maç öncesi ben bugün Nando'yla bitirmeyeceğim demez o burada 3 veya
tabii ki canım.
Nando'nun oynamadığı günler bir planı vardır ama 4 uzun artı Westerman değildir bence.
Ya ben bir de şuna ekleyeyim. Ya Veseli'nin oyunu ya da varlığı Fenerbahçe'nin oyun planına boyut katıyor. Bu çok önemli bir şey. Yani daha çeşitlenen bir oyuna sahip oluyor Veseli varken Fenerbahçe. Özellikle o tepede oynanan kısa devrilmelerden sonra Veseli artık pasını da çok geliştirdiği için köşeleri de bulabiliyor. Yani topu dağıtabiliyor ve oyunun dağılımını genişletebiliyor. Geometriyi genişletebiliyor. O da önemli yani. Sadece savunmadaki o çember savunması değil. Aynı zamanda hem post-up'larıyla hem de iyi devrilen bir oyuncu olduğu için o anlamda da Fenerbahçe'ye hücum opsiyonu katıyor. O yüzden çok önemli.
Ben bir soru sorayım. Alba'nın artı eksi yazan beşlerinde verimli olarak baktığımızda artı yazan beşlerin hepsinde Tyler Cavanaugh sağda. Neden az oynattı sizce?
Ki ilk yarının sonunda da bir kritik
sakatlıktan var. Döndükten sonra çok toparlayamadı. Biraz onun etkisi var.
Ama onun kattığı spacing çok kıymetli evet, Alba evet. için.
Onu işte Marcus Eriksson'la bulamıyorsun bazen.
Bir tane kritik şutu vardı.
Sol dipte. Yok maçın sonunda değil. İlk yarıda.
Hayır.
Üçüncü çeyrekte.
Yani bir şutu daha vardı. O da önemli bir
yani şutu. Yine de 12 dakika için. Oynaması bilmiyorum. Bir de Gade Raitis ile ilgili bir şey söyleyeyim ben. Yani zaten bu sene çok iyi istatistikler üreten bir oyuncu. Muhtemelen seneye transfer yapacaktır o bir büyük takıma. İyi başladı maça. Her iki pota altında da iyi katkı veriyor. Savunması çok iyi. Bitirebiliyor. İşte şuttan korkmuyor. Transition'a çıkıyor filan ama Datome ona da üstünlük kurdu. Yani belli bir şeyden sonra Datom ve Kalinic switch edince pozisyonları Gade Raitis istediği alanları bulamaya başladı ve şeyi gördük. Alba maçın belli kısımlarında evet dediğim yanıtı verdi Renesas ama o onun aklındaki ideal 5 değil. İdeal 5'ine geçtiğinde bir kafa altta kalıyor. Yani kısa kaldı. Fiziksiz kaldı. Zaten atlet bir takım değil Alba
evet,
Berlin.
Sorun o zaten.
Müthiş bir takım değil. Yani öyle atletizm yetenekleri yok.
Yok. Spacing ve şut ve oyunun pace arttırarak var olan bir takım.
Hayır, ligin en çok evet yani
en çok koşan takımlarından biri bu arada.
Possession anlamında da en çok top adedi
zaten
yapan
takım. En yüksek skor çıkaran takımlarından bir tanesi. Yenilse de 90'larda bitiriyor.
Ama işte o atletizm seviyesi yok bir yandan da. Yani o fiziksel.
O yüzden rebound sorunu da yaşıyorlar zaten.
Ya, Fenerbahçe kazandı çok mutluyuz da şundan eminiz değil mi? Alba Berlin ligin en tatlı takımı.
Tabii.
Ben Alba evet güzel takım.
Çok güzel İzlemesi top oynuyorlar.
Çok keyifli. Ben bir de Gate Rates'e bir parantez açayım. Ben Gate Rates'in şu an geldiği seviyeyi gerçekten daha 27 yaşında oyuna eklediği, portföyüne eklediği hani parçalarla özellikle toplu oyununu çok geliştirdi ve o işte floater dediğimiz o yani o
güçleniyor yavaş yavaş.
Yani o tekel üzerinden o gözyaşı damlalarını da bırakıyor. Ben
peki Lillard üçlüğü hakkında birkaç cümle alayım. Yani Marcus Eriksson'un o gerçekten konuşulmuş bir şey bu arada.
Hayır.
Yok ben spontane olduğunu düşünmüyorum. Atmasına izin verdi.
Ama
Renesas gibi bir koçtan bahsediyoruz.
Hiçbir şey üretemedi ama aldı evet. O çeyrekte.
Evet.
Hiçbir şey üretemedi.
Ama Marcus Ericsson'u top aldığında şutu atmasına herkes kaniydi. Ve topun ya, çok inandı herkes.
Yani. Marcus'un videoları dolaşıyor zaten. Bilenler yani biliyordur
kaç
yani.
Kaç attı İtman'da falan.
Zaten bilinen bir şey yani. Rekor üstüne rekor kırıp duruyor Marcus Ericsson. Antrenmanlarda da işte...
Şimdi antrenmanlarda olimpiyat rekorları da kırılıyor. Antrenman başka bir şey yani. Maçta atmak başka bir şey onu. Bir şey daha
yani sorayım. Demek istediğim ha. o becerisi var zaten Ericsson'un. Ama sadece bu kadar.
Skorda geriyken Obradovic bir şey de yani Bobby'yi de denedi. Yani ben ısrarla evet. Bobby Dixon diyorum. Kusura bakmasın. Yani ben böyle insanların adının değişmesini pek alışkın değilim.
Bizim için Chicago'lu Bobby abi.
Yani Bobby Dixon'ın ritim şutunu bulsaydı Fenerbahçe maçı biraz daha erken çözebilirdi. Yani onu... O gir iki tane şut sok çıkaracağım seni mantığıyla hep baktı. Ama o şutu sokamamasına rağmen bir 10 dakika kadar zaten sahada kaldı.
Onu konuşalım. Onu konuşmak istiyordum zaten. Hı-hı. Aklımdaydı. Sen iki açtın. Sizce yani ilk yarı hiç denemediği halde hı-hı. mesela Melih de kadroda değilken ki Melih bu takımın önemli ritim şutörlerinden birisi. O da kadroda değilken mesela James Nunnally'yi sadece 2 dakika dolaylarında oynatıp neden maçın ikinci yarısında en önemli dakikalarında Bobby'yi falan hiç kullanmadığı halde oyuna attı?
Ben bunu anlamış
değilim. Maç gidiyordu.
Ya da Westerman'ı da yani maç sonunda attı.
Ya işte ben biliyorum biraz spontane çözüm buldu bu maçta.
Yalnız şöyle bir şey var. Fenerbahçe...
Bobby'nin çözüm olduğunu düşünmüyorum ama Westerman öyle oldu mesela.
Westerman bu arada deplasman maçlarını iyi oynuyor.
Fenerbahçe sayılarının %10.6'sını köşe üçlüklerinden buluyor. Bu oran Euroleague'deki en yüksek oran. CSK'dan da önde. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin köşe üçlüğünü bulması çok önemli. Yani özellikle hem Sulkas'ın verdiği paslar üstünden hem de takımın yarı saha spacing'i üstünden. Köşe üçlüğünü bulabilecek en iyi oyuncu kim?
Melih.
Nunnally bence.
Nunnally evet.
Bence
ben
Nunnally.
Datome.
Belki De Colo, belki Melih.
De Colo spot'un köşe şutu değil ya. Yok
Melih,
ya.
Melih'in
bu sezon köşeden atıyor.
Ben her zaman atıyor De Colo da yani.
Melih mi De Colo'dan? Kimden bahsediyorsun?
Yok şu an Nunnally bu şutu sokabilecek seviyede değil. Nunnally hiç hazır değil çünkü.
Niye Nunnally kötü değil Nunnally? Kötü gelmedi
lan. Özellikle Milan maçını falan hatırlayın.
Ya Nunnally'nin oyuna getirdiği çok olumlu taraflar
biraz
var.
Biraz birkaç hafta lazım yani bence. Daha var vakti var yani.
Ya ona bir pozisyonda sinirlendi. O hücum faali yaptığı bir pozisyon vardı. Orada sinirlendi. Orada kenara alıp tekrar değerlendirmedi ama ben Togan'a katılıyorum ya. Togan bu konuda bence haklı. Yani köşe şutörüyse eğer Nunnally bu takımın direkt ismi.
Arkadaşlar
yani.
Şeyde katılıyorum. Nunnally eğer o şutu sokabilecekse Nunnally. Zaten bu seti sırf Nunnally'ye çizdiği setler vardı. Nunnally geçtiğimiz sezonlar.
Sokabilecek senin de tam top kaybı yaptığı için çıkardı.
Yok, ben bu maçlar veya bir önceki maçlardan bahsediyorum. Ya şu an en hazır formda şutörü bence ya hem köşeden hem forvetten Melih bu takımın yani.
Yo Melih formda evet ama yani Melih'in oyunuyla Nunnally'in oyunu çok farklı ya.
Melih'in oyununa gidemiyorsun işte. İlk yarıda gördüğünüz performans oydu Fenerbahçe'nin. Nunnally'e o yüzden ihtiyaç var.
Yok Melih sahadayken yani geri koşma sorunu da yaşarsın fizik yani.
O sorunu yaşıyor.
2 numarayla 3 numarayla eşleşme sorunu yaşayabilirsin. Bilmiyorum ben sadece ama onun dışında yani bir tek Nunnally tercihini evet 2 tane top kaybı var tuhaf kabul ediyorum. Biraz belki de o çok kızdı o yüzden inatlaştı ve bir daha hiç bakmadı dönmedi ve ana rotasyonu hep 30 dakikanın üstüne çıkardı. Ama ben yine de uzun vadede Nunnally'nin çok büyük katkı vereceğini düşünüyorum. Köşe şutunu bulmak çok yani. Çok önemli. Yani Moerman'ın şutu nasıl önemli 4 numaradan Efes için. Fenerbahçe için de 3 numaradan 2 diyorum.
Peki,
özür dilerim. Şut bulmak önemli.
Şut bulmak önemli ve köşe şutu da önemli. Kalinic 5'te 0 mı attı o maç? 3'lük
6.
Kalinic'i zaten bir yerden sonra riske ettiler.
Ya Kalinic'in bu şutu sokması lazım Fenerbahçe için. Bu konuda
evet,
anlaşalım.
Evet.
Fenerbahçe'nin en iyi döneminde Bogdanovic Ekbiyodov takımı şampiyon olamayabilirdi ki Kalinic 3'lük sokmasa.
Köşelerden.
Haksız mıyım? Bu konuda Panathinaikos deplasmanlarında mesela. Kalinic'in bu şutu mutlaka bulması lazım. Onda zaten kariyeri boyunca çok iyi bir şutör olmasa bile bir sezonunda oynadı ve takım inanılmaz top oynuyordu.
Şu an sanki böyle çok inanarak atmıyor gibi.
Ha, şunu 2'de 6 atsa bile Fenerbahçe'nin çok ihtiyacı var. 6'da 2 atsa bile.
Tabii canım sonuçta riske ediyorlar evet. Sürekli. Yani bir şekilde açması lazım.
En azından bir tane sok ki riske etmesinler. Ondan bahsediyorum yani. Bu Fenerbahçe için büyük kayıp olabilir ilerleyen maçlarda.
Katılıyorum. Ama 6'da 5 yaptı Fenerbahçe böylece son Barcelona maçı hariç
kazandı. Şimdi konuşalım. Fenerbahçe'nin doğrudan rakipleri Valencia ve Milan bu hafta maçlarını kazandı. O kötü oldu. Valencia Panathinaikos'u yendi dün gece. Milan'da Bayern'i yendi. 20 sayı geriden gelip yendi son çeyrekte.
Evet.
Ben hayatımda gördüğüm en kötü, en ilgisiz takım Bayern Münih'i Euroleague'de. Ya bu sezon için hayatımda gördüm. Evet. Biraz abarttım.
O olmadı yani, tutmadı.
Bayern Münih'in ya sezon başından az buçuk vardı izlenimler. Bu takımın biraz maçı satabilecek takım potansiyeli olmasında. Ama sezonu satmalarını beklemiyorduk hiçbirimiz.
Halbuki yani
20 sayıda aldın yani.
Sonun maçı. Yani Fenerbahçe'den sadece 3 galibiyet geldiler.
Yani şunu söyleyeyim mi?
Zvezda'yla 4 galibiyet var 8. arasında.
Zvezda'yla 2 galibiyet var aralarında.
Yani Bayern'in kadrosu bu arada ligin en kötü kadrosu da değil yani.
Değil canım, ben öyle demiyorum zaten. Ama en satma potansiyeli olan takım diyorum yani.
Yani bir kimya sorunu var orada çok bariz.
Niye? Niye satma potansiyeli var diyorsun?
Ya hocam uzunundan gardına şeyine kadar Nedović diyorum. Neydi o?
Zlatan İbrahimovic.
Dedović.
Ya yani hepsi kariyerinde belli başlı satışlarla ünlü oyuncular yani. Bayern Münih'te de bu var. Mağdolo mesela. Mağdolo, son çeyrek tamam.
Büyük sorun.
Büyük bir elmas da olabilir, büyük bir portakal da olabilir yani.
Portakala dair.
Hani yani o yüzden çok emin olamıyorsun saha içinde. O yüzden de mesela son çeyrekte Milan maçında konuştu. Hadi konuşalım, detayını açayım. Ya her topu Cecovic'e verip birebir bekliyorlar.
Çok arıyorlar değil mi? Jovic şu takımda kalsaydı çok başka olurdu.
Her topu Cedovic oynadı yani. Hmm. Ve kaç seri yediler kim bilir. Sonda da bu arada Milan'da yenemiyordu. Milan da kötü.
Ben Valencia ve Milan'ın hala Fenerbahçe'nin önünde bitirmeyeceğini
Milan'ın
düşünüyorum.
Milan'ın bu maçı alması tesadüftü zaten.
Yani Milan'ın ikili averaj şeyi var Fenerbahçe'ye karşı. Avantajı var. Galibiyet farkı alması lazım Fenerbahçe'nin. Ben onu alabileceğini düşünüyorum ya.
Galibiyet farkı alabileceğini.
Bence 7. lig sanki Fenerbahçe'ye daha yakın gibi.
Çünkü 8'den.
7'den. Yani Valencia'yı da geçecek bence.
Çizgiyi 6'dan kesiyoruz ya.
6'dan tamam, abi. Yani okay. Panathinaikos 13'te ya. 3 galibiyet var Fenerbahçe'yle arasında.
Ya 7 yüzden, olacak diyorsun yani.
Sanki. Geçen hafta da bunu
gerçi dedim. 12 maçlık bir periyot var daha. Hiçbir şey belli olmaz.
Elbette canım. Ama yani ben görüneni söyleme. Yani aklımdan bu geçiyor.
Valencia bence de oradan düşecek de bilemiyorum. Belki kimki de çok kötü durumda. Yani ne oynadıkları belli değil.
Fenerbahçe'de durumlar böyle. Hı hı. Fenerbahçe'de iyi gidiş iyiye doğru. 6 maçta 5 galibiyet.
Şunu da söyleyelim. Datome'nin yani bu seviyeye çıkması da çok sevindirici. Çok.
Evet.
İşte hani bir tane iki tane de Kalinic bulsa Datome şutu.
Ama yani şunu
neler olacak da.
Ama şunu da söyleyelim. Hala Fenerbahçe'nin oyununda problemler var yani. Alba'yı yendik ama
maç sonundaki 5 bence bunu gösteriyor.
Var.
6 maçta 5 galibiyeti de var. Tamam. Şu an bir yükseliş trendine girmiş durumda Fenerbahçe ama şunu söyleyelim. Hala oyununda yapılması gereken eklemeler ve düzenin gelişmesi gereken tarafları var.
Şöyle bir ek yapayım. Sen deyince aklıma geldi. Mecburen pragmatik davranıyor Obradovic. Çünkü playoff hedefi kaçıyor. Pragmatik olmak zorunda. Belki çok ileride playoff'ta, Final Four'da aklında olan şeyleri cebinden çıkarmak zorunda kalıyor. Bu 5 belki onlardan biri olabilir. İşte ben bizim Çağlar'la bunu konuşuyorduk biz. O yüzden dedim hani çok da böyle belki tamamen de doğaçlama bir 5 olmayabilir bu. Ya belki de bir yerde duruyordu ama o ve çıkardı cebinden.
Kafasını düşünüyor olabilir hocam yani. Ya, bu maçındaki spontaneydi.
Ve dolayısıyla mesela bu 5'i CSKA'ya falan yapamazsın. Efes'e ya, yapamazsın.
Onu değil.
Madrid'e yapamazsın. Barcelona'yı yapamazsın. Darma duman ederler ama şu
sorun normal 5'i böyle bir 5
zaten. Şu sorun devam ediyor. Nando ve Sulukas yan yanayken takım geri koşma sorunu yaşıyor. Tempolu takımlara karşı ve hala tepeden delinme problemi yaşıyor.
Evet.
Ve o yüzden Kalinic'le işte 2 numarayı savunayım diyor. Yani ama Kalinic'le Alba'ya karşı yaparsın işte. Higgins falan olursa karşınızda tabii sorun olur. Bir de her gün Siva ile oynamayacak. Fenerbahçe'nin gardları. Karşısında Siva'yı görmeyecek. Onu söyleyelim. Önemli galibiyettir. Geriden gelinerek alınmış bir galibiyettir sonuçta. Alba içeride evet. Ligin dibinde ama yani yüksek tempoda yüksek skorlara çıkabilen bir takım. Dolayısıyla galibiyet önemli. Ama bu şey yanıltmasın.
Yani doğru okumak gerekiyor.
Hı-hı. Evet.
Efes'i bitirdik. Fener'i bitirdik. Şimdi diğer temsilcimiz Efes'i konuşacağız. Efes Kızılyıldız deplasmanında dün 85-78 galibiyetle ayrıldı. Zaten program başında belirttiğimiz gibi ilk yarısını, hatta şöyle söylemek gerekirse iki çeyreği domine eden bir Efes var. Özellikle bence ikinci çeyrek iyice bir çok sağlam bir yumruk attı Kızılyıldız Efes. Her anlamda. Ve sonra yerden kalkma çabaları tam olarak ayağa kaldıramadı Kızılyıldız'ı. Ve maç o skorun verdiği avantajla bitti aslında. Böyle özetleyebiliriz maç skorunu. Ama maçın içinde neler oldu bir onu konuşalım. Larkin'in iyi oynadığını ve Larkin'in 24 sayıdan sonra top kullanmadığını hatırlatalım. Herhalde
bir tane kullandı, o da şey maç krize girdi diye.
Maç krize girdi diye.
Kobe yandı ya.
De maç çok da krizde değildi. O an öyle hissetti bence.
Ya onun kafasındaymış zaten
evet,
maç. İlk top kaybını yapmasa o 8 saniyelik şey olacaktı. 24 saniyelik. 24 pirle bitirecekti bu arada maçı da.
Ya onu programlamış yani. Evet. Kafasına
ama
kodlamış.
Ama zaten onu. Şey sonrasında MVP olan şey oldu. Valencia'nın uzunu oldu 26 ile.
Yok ben MVP olsun diye değil. 24-24 ile bitirmiş olacaktı. Yani oradan da bir...
Son topu kullanmasa dedi 24 ile.
Ya da evet hesapsız bir selam da ikinci bir selam söz konusu olabilecekti orada.
Ama o açıdan güzeldi. Siz nasıl gördünüz? Ya ben aslında şey değerlendirmesi istiyorum. İkinci yarı ne oldu da Efes bir anda şey yaptı. Skordan yemeye başladı.
Frene bastı abi Ergin Ataman. Yani
bilinçli bir karar.
Bilinçli tabii
canım. Yoksa Kızıldız ayağı mı kalktı?
Yok yani? Ya Moerman'ı falan oyunda tuttu. Yani biraz tabii şu an şey durumu var. Şunu söyleyelim yani Efes
abi,
ilk yarıda...
Maç 10-0. Şimdi maç 11-0. İkinci çeyrek 10-0 başladı. Yani evet. Çeyrek yani, başlarında zaten ezdi Efes.
Evet yani şunu söyleyelim. Efes 3. viteste ilk yarıda Zvezda'yı 20'ye yatırdı. Yani hani gaza basmaya devam etseydi maç zaten oralarda biterdi ama haliyle ve haklı bir sebeple şu an Misic ve Moerman'ı takıma eklemeyi istiyor Ergin Hoca. O yüzden ikinci yarı maçın krize girme anlarında biraz onları özellikle oyunda tutmak istedi. Hani hemen kolaycılık yapıp Singleton'ı atmadı ki Singleton ilk yarı sahadayken +22 yazdırdı. Yani hani şu an şunu söyleyeyim. Yani formda bir Draymond Green performansı görüyoruz Singleton'dan. Yani sadece Shane Larkin değil. Chris Singleton da şu an Euroleague'in çok üzerinde bir performans veriyor. O yüzden yani ikinci yarı olan şeyi biraz bence takım içi dinamiklerle açıklayabiliriz. Oyuncular da biraz rahatladı açıkçası. Hani o aradaki farkın getirmiş hayır, olduğu rehavet bir oldu, rehavetin de
bu bir dikkate var. Alınması gereken bir şey değil aslında. Bunu mu söylemek
değil evet yani sonuçta iki hafta şu an çok ciddi bir fikstüre girecek Efes. Yani bu hafta şimdi Banvit'e gidiyor. Oradan hemen Moskova'ya uçacak salı günü. Moskova'yla CSK'yla oynayacak Moskova'da. Oradan hemen dönecek. Gelecek içeride Jalgiris'le oynayacak. Yani hani ilk yarıda 20'ye yatırdığı Kızılyıldız'ı ikinci yarıda tabii ki biraz daha böyle rolantiye alarak oynaması normal bence.
Bu arada Kızılyıldız'ın savunma defesi ne kadar iyi olduğunu gösteren bazı istatistikleri var. Lorenzo Brown'ın 15'te 3. Billy Baron'un 11'de 4. James Kist'in 6'da 1 isabetle oynadı. Euroleague performansları olarak çok görmeyeceğimiz bir şey bu aslında. Toplamda bu oyuncu 23 oyuncu 32'de 8 isabet çıkarabilmiş.
James Kist bayağı şey bitiremedi. Bot boyalarından bitiremiyor falan böyle. Rebound'ı çekiyor bir daha bitiremiyor.
32'de 8 demek %25 demek.
Tecaat.
Bu 3 oyuncudan. Yani 3 oyuncu da bu takım burada ana çarkları hepsi.
Evet.
O yüzden de Singleton aslında burada birazcık o savunmanın ana kaynağı olarak gösteriyor.
Şu an Kuban döneminde üzerinde Singleton yani çok.
Bence maçın başında Larkin'in transition'da attığı üçlük Efes'in karakterini yansıtan temel şey. Yani hoca diyor ki şutu at. Önemli değil. Orada top kaybı yapmadığımız sürece sorun yok. İkincisi ya Chris Singleton ve Shane Larkin aynı anda sahadayken zaten maç 20'ye gidecekti yani bu çok belliydi. Evet. Ama bir şey daha hoşuma gitti. Bunda değinmeden geçmek istemiyorum. Rodrick Bobo'a
diyecektim.
Tabii. Evet yani hem aranılan skor katkısını verdi savunma hem savunma vardı. Yaptı. Ya bu kadar iyi savunma yapmasını pek beklemiyordum. Maçı çok, istemiş.
Çok savunma yaptı diyemeyiz. Ya, sırıtmadı diyelim.
Yaptı
yani.
Yaptı. Savunma yaptı şimdi. Yaptı. Yani en iyi savunma maçlarından biri önünde. Kendi seviyesi
için. Hayır, kendi seviyesi için.
Ben yalnız şey konusunda Mitsic konusunda biraz şöyle bir ekleme yapmak istiyorum. Tamam Mitsic ve Moerman'ı ısındırmaya çalışıyor Ergin Hoca tamam da yani Ergin Hoca da bıktı Mitsic'den ve son bir dakika aldı bence. Çok zorladı. Yani tamam sakatlıktan dönmüşsün. Hocam yani tamam şeyin yok ritmin yok kabul ediyorum. Şutların girmiyor olabilir de Panathinaikos deplasmanındaki gibi.
Evet.
Zorlamaya devam etmenin anlamı yok. Maçı krize sokan tercihlerde bulundu. Yani şey tamam Efes alacak gibi görünüyordu da yani işte 7'ye falan indi fark. Hmm. Yani bir iki dakika daha olsa Ergin Hoca mecburen Singleton Larkin'e geri dönecek. Ve hani soğumuş oyuncularla maçı kazanmaya çalışacaktı.
Ya 5'te 0 üçlük attı zaten. Değil mi?
Ya bu evet. Konuda biraz olgunlaşması gerekiyor mu?
5 top kaybı var abi.
Size 5 top kaybı var üstünde. Misic felaket durumdaydı yani. Onu söyleyeyim.
Simon kazandırdı maçı.
Evet.
Attığı şut ve aldı reboundla.
Orada acayip bir akıl koydu gene. Evet. Panyalı o floater'ı gönderdi yine.
Bu arada şey diyeceğim. Tibor sadece 3 pozisyonda nasıl 10'da 3 attı?
Yani şunu söyleyeyim.
Ona da gelecektim de onu şeye yani. Bıraktım. Size bıraktım. Orçun'la
Tibor'u izlerken ya, yoruluyorum. Tibor'un
oynadığı maçlar var bu arada.
Hakkını yemeyelim. Hakkını yemeyelim ama ben Tibor'u izlerken yoruluyorum ya. Yani böyle abi 2.21'lik bir yani devesin sen, tamam mı yani? Amiyane tabirle söylemek gerekirse yani bir fiziğinin farkında ol ya. Yani şunu söyleyeyim. Bazen kendini gerçekten Kyle Hans size'ında falan görüyor böyle. Hani 1.98 böyle kaçınarak kullandığı o hook'lar. Abi senden zaten oyunda daha büyük, daha hani uzun kimse yok ki ya. Hani biraz bu anlamda rahat ol ya. Biraz daha böyle net bitirmeye oyna yani. Yok, çekinceleri var. Bu anlamda maalesef yani yoruyor. Kolay olacak şeyleri kolay yapamaması beni yoruyor.
NBA'de Mozgov'un böyle huyları vardı. Evet. Mozgov NBA'de oynarken. Yani pota altından smaçlamazdı.
Keza Veseli'nin ilk sezonunda da vardı bu.
Ama ya bu sinir krizi. Ya
potadan otopu, uzaklaşıp bitirmedi.
Ya o topu smaçlaman lazım ya. Ya floater atıyorsan da floater atmıyordu böylesi. Hook floater arası. Hook da değil. Böyle saçma sapan bir şey attı orada iki pozisyon üst üste. Hook da diyemiyorum ona. Böyle bir yarım eliyle fırlattı.
Ya etrafında da kimse yok. Ama uzaktan topu böyle... Bir sakin ya yani.
Ama inanmış.
Neye inanmış?
O topun girdiğine.
Ya şimdi şunu belki söylemek lazım.
Çalıştığı bir şey yani. Plyce, bilemiyorum ki.
Plyce yani bir uzun için parmak hassasiyeti çok iyi olan bir isim. Yani yumuşacık bilekleri var, tamam. Bileği çok düzgün, tamam. Ama yani abi çember altında da artık onu içine vur yani.
Ben şu küçük katkılara bayılıyorum. Mesela Alec Peters 5 sayı 2 ribaund. 1'de 1 üçlük 1'de 1 ikilik. İşte Sertaç az oynadı ama kaç dakika oynadı bu arada hocam?
10
dakika oynadı. 7 sayı 5 ribaund. Ya böyle ufak ama böyle hani şey gibi. Ucuza çikolata alıp çok beğenmek gibi hani. Öyle bir şey benim için. Çok hoşuma gidiyor böyle.
San Antonio Spurs bençi.
Şunu da söyleyelim. Efes yani aslında yorgun yani. Beşiktaş maçını zaten geçen hafta kaybetti.
Evet, içeride.
Rotasyon yapmak zorunda. O yüzden ben bu Kızıldız maçında ikinci yarı neden böyle oldu diye çok sorgulamıyorum. Normal yani.
McKissic de Efes'e attı. Kontratı ödenmedi diye parası yani kaçtı.
Orada bir Ergin Hoca hocam bak hani dara düşersen ben buradayım.
Hoca lazımsa gelelim.
Yani, sen seversin benim tribü oyuncuları böyle hani.
Kesin gitmiş bu arada McKissic değil mi?
Ben öyle haber okudum.
Bakalım ne olacak.
McKissic bu arada Euroleague oyuncusu ya, olur yani Euroleague'de.
Yok ya. Olur. Yok be abi. Bence olmaz yani.
Alba'ya koy bak nasıl oluyor.
Şimdi Efecan Beşiktaş'ta olduğu için arkadaşlar.
Yok, söyleyemediğim şeyler vardı arkadaşlar. O suskunluk o yüzden.
Bayern ne demek koy bak nasıl oluyor.
Benim ne demek istediğimi anladı bence dinleyen arkadaşlar. Ama Mekkis hiç bence o seviyenin topçusu değil.
Olur ya. Euroleague'de bence alt seviye takımlarda iyi skor
Bayern,
olur.
Tam Bayern topçusu. Yani satış potansiyeli çok yüksek çünkü.
Ya sen ne Bayern haterlığı yaptın evet, oğlum ya.
20'den
ya.
Maç
sen
veriyorlar.
Sen niye Bayern'i yani. Sevmiyorsun ya?
Pis konuşuyor. Satış matış yani.
Bunun adı sen. Abi basketbolda satış diye bir kavram
bu
var.
Bu arada şey.
Satış karakteri oyuncu olan oyuncular bunlar. Mekkis hiç bunlardan biri. Portakal bunlar oğlum.
Lig demişken şeyi de ekleyeyim. Gaziantep bir oyuncu daha gönderdi Euroleague'e. Daha önceden de olan şey Crawford Milan'a gitti. Bakalım nasıl oynayacak.
Crawford bu arada yani takip edenler biliyordur zaten iyi bir sezon geçiyor.
Bu arada Routins'in de Antep geçmişi var değil mi? O da geldi sayılır.
Routins bence çok mantıklı hamle ya. Yani
öyle vardı bir... hatırlıyorum Routins'in sanki.
Vardı galiba.
Antep geçmiş.
Hatırlayamıyorum.
Çok iştar. Routins zaten Antep'te ilk parladı.
Antep'te hatırlıyorum. Orada Antep'te parladı diye hatırlıyorum. Yani.
Tabii. Çok maçını izledik Antep'te. İyi iştördür.
Efes'le ilgili senin yok mu notun? Merak ediyorlar oğlum. Efes'li dinleyicilerimiz Efecan yavaş gel. Efes'le ilgili neden hiç yorum yapmıyor? Yoksa Efecan sonrasında... Panathinaikos'lu mu diyorlar?
Yoksa Efecan Beşiktaş'lı mı?
Ya benim Panathinaikos sevgim bilinir ya. Çok da öyle açmaya gerek yok da. Efes'le ilgili yorum yapıp nazar değdireceğim diye korkuyorum. Ya yaptığım yorumlar çok kısa ve tadında ama şunu söyleyeyim yani 22 maçta 19 galibiyet almış bir takım. Kızıldız deplasmanında ilk kere bu kadar nasıl konsantre çıkar? Gerçekten aklım almıyor.
Direkt sustu taraftar.
Aklım 11-0 almıyor. Gibi Kızıldız ya. Bir de şey deplasmandır. Asla konsantre çıkmaman gereken bir deplasman. Haksız mıyım arkadaşlar? Maç sonunda ritim bulursunuz. Karşı takım ritmini kaybeder. Hani hep Kızıldız'ın iyi girdiği bir yerdir.
Şey aklıma geldi. Ante Tomic'in Euroleague maçının bittiğini unutup sesten gürültüden böyle avede ver baktığımız maça böyle çıkılır yani.
Böyle çıkılır ya. Hani şeydir mesela hani o anlamda belki bak bunu çok söylemem ama maç girişi, maç atmosferi anlamında o kadar daha tedirgin edici bir yerdir bazen yani.
Doğru.
Ya o yüzden de
ama, yeni salonda oynuyorlar ya.
Fark etmez abi. Taraftar potansiyelinden, profilinden bahsediyorum yani.
Pioneer'de oynamıyorlar. Pioneer'de oynasınlar daha fena olur ortam.
Ya o yüzden ya Efes'in bu kadar böyle girebilmesi, 19 galibiyet, 3 galibiyet içeriden yiyebilecek hakkım varken asla bunu düşünmemen. Çünkü CSKA Zalgiris maçları, önümüzdeki zor maçlarda mağlubiyet hakkı devam etsin istemen çok önemli bir avantaj.
Öyle.
Ki konuşalım Dunstan'ın yakın dönmeye. Dunstan'ın ya işte Euroleague maçı oynayacak artık
bu
yakın zamanda.
Bu arada ben yanlış mı hatırlıyorum abi? Maç nerede oynandı? Pioneer'de oynanmadı mı?
Pioneer değildi diye hatırlıyorum ben.
Alexander Nikolic'de oynamadı. Aynı adı ya. Çünkü. Ya adı değişti. Alexander Nikolic oldu. Combank'ta mı oynandı? Yok abi. Pioneer'de oynandı.
Combank Pioneer'de oynandı.
Abi. Pioneer mi? Pioneer'de onu bir şey yapalım da.
Aynen. Bir daha ona gelelim.
Alexander Nikolic işte Pioneer.
Bir bak istersen de. Benim aklımda yeni abi, salonda oynamışlar gibi kaldı.
Bogdanovic'in lisesinde oynasın da fark etmez. Atmosferi öyle yapıyorlar.
Yok ama yani şey Pioneer'in atmosferi daha böyle orası ha, kübik falan yani. Daha böyle eski bir salon ya. Orada daha farklı bir ambiyans oluyor.
Deprem
bir.
Sorunu varmış ama. Gerçekten.
Yok evet evet şey çok eski.
Kolonlar ben orada bu arada hani.
Oaxaca öyle bu arada.
Baya gezdim Pioneer'i. Zaten dışından baktığın zaman görüyorsunuz yani böyle. Hani sıvaları falan dökülmüş böyle hani.
O kadar bir şey olursa G13'ten çıkıyoruz hocam.
1985'ten kalma Coca-Cola reklamları falan var yani. Tabii. Bayağı şey eski bir salon orası. Yapıldığında da eskiymiş hani böyle. Ne gibi ne bir daha da söylesen.
Evet. O kadar bir şey olduğu zaman G13'ten çıkıyoruz dedim.
Ya bırak. bırak.
Ya Bayern hater'ı yap sonra gel burada
pahalı. Estağfurullah ya. Hater'lık değil. Bayern hater değilim. Bayern'in takım kadrosunun inanılmaz derecede maç kazanmaya müsait olmadığını söylüyorum.
Greg Monroe'sundan Borussia Dortmund'lu.
Hayır abi hayır yanımıza. Sen şu an yanlış anlıyorsun. Yani. Ya Greg Monroe'sundan tut. Greg Monroe NBA'de de bu karaktere sahip bir oyuncuydu zaten.
Abi ama etrafında kimleri bildiğin önemli toplar, yani. Tamam. Madolo'yu koyarsan olmaz
Greg
yani
Monroe,
etrafına.
Bak bunu kötü transfer olarak değerlendir demiyorum. Greg Monroe winner oyuncularla oynasa muazzam bir yere gelir. Ama bütün takımda bu karakter var ya.
Doğru ona katılıyorum.
Yani. Hepsi Charizard abi. Ya ciddi anlamda yani.
Katılıyorum. O yüzden diyorum bu takım Jovic'i çok arıyor yani.
Evet öyle Lucic. Bir karakter arıyor.
Hala benim kadroda görmek isteyeceğim bir
hocam
oyuncudur.
Hocam son topu cüse vermezler işte. Zaten
yok zaten.
Dün yoktu galiba.
Yoktu zaten.
Bir baksan sen.
Lucic yoktu bu arada. Maç. Bakıyorum. Yani Lucic yoktu ben. O maçı izleyemedim bu arada Bayern maçını da. Sadece Messina sever benim gibi bir arkadaşımız. Abi dedi 20'den geldik aldık filan diye. Baktım nasıl olmuş.
Efes adına son cümlelerim de Boban'ın bu şekilde oynamaya devam ederse. Bir bu. Abi James Anderson'dan ufak ufak katkı alacağız diye yorulduk. Boba böyle oynasa gerek kalmayacak yani. Savunma anlamında.
Ya şunu söylemek lazım. Ergin Hoca'yı ben gene tekrar tebrik edeceğim. Şu an kafasında olan şey buraları düşünmüyor. Şu an düşündüğü yer abi F4 zamanı takımı en tavan seviyesinde görmek. O yüzden rotasyonları falan ona göre ayarlıyor. İşte lig yani domestikte dinlendiriyor. Mesela Dunstan'ı hala riske etmiyor.
Çok saçma bir fikstürü var Efes'in. Zalgiris'le, CSKA ve Zalgiris haftaya Double Week'de oynadıktan sonra 3 tane deplasman sonra 3 tane içeride maçı var.
Yani CSKA yani, yener Efes'i bu arada.
Bayern Münih, Alba ve 2 tane Almanya deplasmanı var. Bence takım buraya bile gelmesin. Lig maçını satsınlar. Maccabi maçı var sonrasında. Ondan sonra içeride Olympiakos, Valencia ve Baskonia gibi çok da iyi olmayan takımlarla oynayacak.
Ya şunu söyleyelim Efes bir yani çok böyle aman aman bir sorun yaşamazsa sakatlık makatlık ligi zaten domine ederek birinci sırada bitirecek.
Bitirme ihtimali çok yüksek.
Çok
yani
yüksek. Yani alt sıradaki takımları yense bile bir bitirecek zaten onu söyleyebiliriz. Yani CSKA bu arada Dunstan'sız Efes'i bence de yener.
Bence de. Ya yani o yüzden dediğimiz bir de çift maç haftasında Dunstan'sız hep zorlandı Efes. Dolayısıyla ben CSKA maçını çok şey cepte görmüyorum.
Bu arada Moerman tamam yani.
Ha, bu arada benim şeyle ilgili başka notum yok. O yüzden ben atladım direkt.
Zaten genel sohbete geçtik.
Ya bir tane top pozisyon vardı hatırlıyor musunuz? Moerman'ın 1-0'da eli böyle kaybetti falan. Top kaydı gitti. Top kaybı oldu. Biraz Moerman'ın da kafa olarak uzak olduğunu söyleyebilir miyiz?
Sanki öyle.
Değil mi? Hani çünkü şu an Singleton orayı domine ediyor. Hani direkt önünde ve bu da belki Moerman'ın yani daha erken asılmasına engel oluyor olabilir.
Ama Moerman böyle bir oyuncu. Birinci opsiyon ha, evet. olmayı seven bir oyuncu. Tabii, doğru. 30 dakika oynamayı seven
hocam,
bir oyuncu.
O zamanlar da gelecek. Herkes sakin olsun.
Nereye?
Moerman'ın güzel dakikaları da gelecek.
Ha, gelir gelir.
Gelecek de
çok da ihtiyaç duyacak Efes.
Şu an Dunstan Singleton'dır yani Efes'in.
Öyle tabii, açık ama Dunstan ve Moerman'ın da Moerman da bunların yanında çok formda olması gerekiyor bence hala.
İşte o yüzden o şey düşüncesinden çıkması lazım. Mutlaka birinci opsiyon olmadan da takıma ciddi katkı verilebilir. Bunu görmesi lazım. Larkin abi kaç maç bench'ten geldi ya.
Evet.
Yani bench'ten gelmek ayıp bir şey
Ergin
değil.
Ergin Hoca oraları çok iyi yönetiyor. Yani oyuncularla ilişkisi şu an herkesle iyi. Hı-hı. Ya öyle bir çürük elma durumu yok yani.
Evet, Ergin Hoca'yı tebrik edelim tekrardan. 22 maçta 19 galibiyet çıkarttı Efes. Her program bir hepimiz.
Şey dedi ya resmen lazım. Hani geçen senelerde konuşuluyordu ya işte Euroleague'in en kötü galibiyet oranına sahip koçlarından biri falan deniyordu ya. O da şey diyordu. İyi de ben Galatasaray'la oynuyorum kardeşim evet, diyordu yani. Evet.
Haklı.
Yani haklı tabii haklı. Canım. Hani bir ara %50'nin altındaydı ya galibiyet
bir
oranı.
Bir kere eskisi yani, gibi top 16 falan oynamıyorsun.
Evet.
Bildiğin 30 maçı direkt oynuyorsun. Eskiden o tip takımlar ilk turda elenirdi. 3-7 yapar elenirdi.
Şimdiden size soru.
Son 2 sezondur söyledi. Alın kardeşim.
Efes Ligi kaç galibiyetin altında bitirmez?
Bitirmez.
25'in altında bitirmez.
12 maç var 19. %50 veriyorum. Daha iddialı bir şey
var. Senin için 27 olsun.
Yani, 27 Orçun.
Sen bastım. Ne diyorsun?
27 ben, sen söyle.
Ben soru benim.
Ya oğlum ben bir şimdi soru başlığını
benim,
tekrar...
Soru benim.
Şu an 19. 19 değil mi şu an? Evet hocam. Galibeti? 20, 21, 22, 23, 24.
Ama Togan'ın önünde fiksura çık abi. Ben bakamadığım için 25 dedim.
25 mi 27 mi?
Ha 27 yani sonra 27.
28.
28 olarak.
28'in altında
28'in inecek. Altında bitirmez. Hı-hı. Ben de diyorum ki
30.
20'nin altında bitirmez. Yalan mı?
Ya teknik olarak zaten gelecek hafta muhtemelen öyle olacak.
Şaka bir yana ben de 26 bareminden bahsedeyim.
26. Çünkü,
bana 25 deyince dedin.
Yo oğlum sen onu söylemezsin. 26 iyi 25 kötü. Yani %50'nin üstünde kazanır demek istiyorum.
İdare tamam, arka arkaya dizildik zaten. Çok bir şey değişmedi yani.
Ben söyleyeyim.
Bakalım kim kaybedecek. Şu an ben başlıyorum.
Şu an 8 galibiyet dedim değil mi?
Yani ben 30 30 31 falan deseydim.
Bak ben şöyle söyleyeyim. Yani ben 4 mağlubiyet mi yazdım?
Evet hocam. Evet. Yok hayır. 34 maçta 6 ya 4 3 mağlubiyet daha yazdınız.
4 yazdık oğlum. 8 4 yazmadım mı ben?
Hayır hocam. 3 mağlubiyeti var zaten. 28 6 yazdınız.
8 4 yazdım. Bundan sonraki maçlar için.
Ha 28 yazdıysanız tamam, o zaman 27
yazdım. Ben söyleyeyim doğru 3 yazdım benim hatam. CSK yazıyorum. Mağlubiyet. Sonra bakayım. Muhtemelen arada bir tane Maccabi maçı kaybedilecek. Diğer maçlardan da bir tane kaybedilir diye dedim. O yüzden 28 yazdım. Doğru ben 7 yazdım oraya. Dolayısıyla Efes'in son Fenerbahçe maçı da bayağı zor geçer bu arada. Onu söyleyeyim.
Ha son maç mı?
Son maç Fenerbahçe maçı içeride. Ama ben 28 galibiyet
Efes'in
alacağını düşünüyorum.
Efes'in deplasman turunda belki 2 mağlubiyet alabileceğini düşünüyorum bu deplasman turunda.
Hani şu an tur yok ya.
Yok 3 tane deplasman turuna çıkacak ya. Ha. Alba, Bayern.
Bayern, Alba, Maccabi.
Maccabi. Orada Efes'e 1 veya 2 mağlubiyet görüyorum. Çünkü zor bir dönem olacak artık. Ve Efes'in mağlubiyet alma hakkı olacak.
Ha bir de arada Türkiye Kupası maçları evet, falan da
Bayern, Alba'yı yener Efes.
Tamam ben orayı 1-2 diyeyim de. Hadi ama Efes Dunstan, yenerse bana yensin.
Dunstan döneceği için taze bir Dunstan eklemesiydi tabii.
Çok alıştırmayın ya iyi böyle. Yani şey yapalım ya iyi derken nazar değmesin anlamında diyorum.
Zaten kaç galibiyetle bitirdiğinin önemi yok ki.
Evet.
Aynen. Birini bitirdikten sakattık. Sonra.
Evet, Efes sakat kısmını olmuşsun geçtik mı artık resmi hı-hı olarak. Biraz da ligi konuşalım. Ligde bu hafta maçlarda neler oldu? Ben size skorları vereyim. Beraber bir konuşalım üstüne sürpriz olan var mı?
Ben Valencia maçını biraz izledim bu arada.
Valencia maçı 94-87 kazandı ki önemliydi bizim için Panathinaikos'un kazanması. Çünkü Fenerbahçe adına Valencia rakip doğrudan şu an görünen. Ama Valencia kazandı içeride ki şeyde Dubljevic'de MVP oldu haftanın. MVP'si oldu haftanın. Cümleye bak. Milano 79-78 kazandı. Bayern'e karşı zaten konuştuk. Barcelona Zenit'i rahat geçti 90-72. Asvel içeride 74-79 Zagris'e yenildi ki Zagris'in daha favori çıktığını söylemek lazım maça. Asvel içeride olsa bile Asvel iyice artık
Maccabi acayip bir maçtı ya.
Maccabi Real Madrid maçı haftanın en iyi maçı olabilir. 77-81 evet. Real Madrid Fenerbahçe maçıyla beraber en iyi maçlardan biri buydu. 81-77 şey, Real Madrid kazandı.
En iyi maç o maçtı yani. Maccabi maçı en iyi maçtı.
Bence de en
iyi yani maç. Hem şey olarak yani tepeyi ilgilendirmesi hem de oyun kalitesi olarak bence burada ayıp bir şey yok canım. Fenerbahçe daha kötü takım anlamı çıkmaz. Sadece bu maç daha güzel maçtı. Ben izlerken
doğru. Bence kalite daha olarak keyifli bir maçtı. Evet. Ya bu arada Wilbeck'in de kontrat da uzandı. Şahane oynamaya
üç
devam ediyor.
3 yıl evet.
Olympiakos 80-70 Baskonya'yı geçti.
Allah Allah, senin büyük sürpriz dedi.
Bence haftanın sürprizlerinden bir tanesi.
Ya Allah aşkına ya. Gerçekten. Oğlum Baskonya'da kim var ya?
Baskonya'yı yenebilmek önemli. Ya, bu da dişe diş bir maçtı o açıdan yani. Alba 70-70.
Nerede benim sponimiz formam ya?
CSKA'da Rusya derbisinden 78-69 galip ayrıldı.
Kimki kalamayacak yine. Yine her sene başında yaptığımız gibi Kimki gazladık.
Ama Kurtiniatis
yani yine olsun. Gazladık. Ama bu sene de gazlanmayacak gibi değildi. Çok iyi kadroları vardı. Kadro
niye kaybedildiğini resmini size şimdi gösteriyorum.
Evet öyle.
Yani şu kadronun hakkı abi, ilk 5.
Bu sene Kimki box skoruna baktığınızda eğer Şivet hariç 14-15 barajını geçen başka bir oyuncu yoksa maç kaybediliyor zaten. Ya evet. Geçen sene de böyleydi. Ondan evet. Önceki sene de böyleydi. Evet. Ya bu hastalık hala devam ediyor. Ya top kullanma oranına baktığınızda da 16 top kullanmış ve %50 atmış. Fark etmiyor ki.
Neyle attığının çok önemi yok. Yani diğer oyuncuları durdurmasıyla ilgili bir şey.
Ritmi öldürüyor ya.
Evet.
Ve 9 galibiyet, 2 galibiyet farkla geldiler.
Ve Mike James ile ilgili Pitino'nun attığı bir tweet vardı. Biz sizle bunu konuşmak istiyorum. Mike James iyi bir maç oynadı. Voigtman yine 15-14 oynadı.
CSK benim beklediğim gibi gidiyor. Siz böyle bu performansı beklemiyordunuz ama.
Yok, ortamı buna yakın konuşuyorduk. Yani dördüncülük için, üçüncülük için.
Yok canım, Togan yani F4 adaylarından biri olarak göstermiyorum CSK'yı.
Şu an gösteriyorum abi.
Mike James'in maçı 21-3-2 bitirdi Mike James ama Pitino dedi ki Mike James bu performansla NBA'de oynar. Özeti bu.
Yalnız orada bir bence küçük bir troll var. New York Knicks'i söyledi. Yani New York Knicks de şu an çöp kutusundan halledecek. Kusura bakmasın.
Ben bu tweet'i biraz konuşmak istiyorum size. Yani NBA oyuncusu olduğunu mu ima etmeye çalıştı?
Nilikina'dan iyisin diyor. Nilikina'dan iyisin diyor işte. Bence biraz dalga geçme
ama
var.
Ama vurduğu smaç'ın etkisi var bu arada. O tweet smaç
sonrası. Adam şeye alışmış. Her mesela Valencia ile ilgili tweet atıyor işte. Şu kadar harcama yapmışlar. Barcelona ve Real Madrid'den
şey
sonra bu kadar
yakında
iyiler.
Yakında Euroleague'in yeni başkanı olur. O olur. Derece hakim lige.
Ya. Ben çok seviyorum ya Pitino'nun böyle renkli hallerine. Bence Euroleague'in ihtiyacı olan bir karakter.
Bence de. Ben de seviyorum.
Ve bu konuda da katılıyorum yani.
Şey bu arada geçen hafta vardı. Şey kilo, bu arada uzun adı neydi? Zagiris'ten gelen. Ben bakıyorum siz konuşun. Ya, ya ben adını unuttum Panter. Benim böyle şeylerim var biliyorsunuz.
Evet, arkadaşlar şimdi ben Efecan'a bir soru soracağım. 1998 yılında
yok yok hemen
Seattle Supersonics.
Abi diyor ki kilolu uzun adı neydi?
Yok ya söyleyeceğim onu şimdi.
Belirleyici özellik olarak kiloyu.
Ya Vogukas.
O Zagiris de miydi en son?
Daha önce Zagiris vardı diye hatırlıyorum.
Bütün yani
Vogukas'ı tamam mı? Anlatacak o kadar çok özellik bunu varken. Bunu
Zagiris dediğin abi 5 sene hani, öncesi ya.
Adam Vojkas'ı böyle bu kadar kötü anlatabilir.
Bu arada geldi dedi de 3 senedir fönden kaçtı tamam. Zaten adam.
Bizde artık da.
Bir de bütün Yunanistan'ı gezdi lan.
Şöyle bir tweet'i vardı. Pitino'nun eğlenceli bir karakter olduğunu yönelik şunu söyleyeyim. İşte kilo vermeye çalışıyormuş. Birkaç çabası içinde lütfen dışarıda yemek yerken gören patates ve ekmek yerken onu. Gören lütfen Panathinaikos ofisine bildirsin diye tweet attı adam ya. Kilolu dememin sebebi bu yani. Bunu anlatacaktım.
Tatlı.
Olmadı ki Pitino gibi bir koçumuz.
Sen ye evladım.
Ye evladım.
Şey, idmanda baklava, maçta baklava, evde baklava.
20 sayı attın al baklava.
Yani show business'ı çok iyi biliyor ya. İşte evet. Hani Euroleague koçlarının o eksik kaldığı tarafı dolduruyor.
Amare bu arada maça çıktı. Çok az tabii süre aldı.
Onu konuşalım.
Ne bekliyorsunuz? Ben çok böyle 10 dakika civarında bir ya rol, 10-12, dar bir rol bekliyorum.
Ben de dar bir rol bekliyorum ama 10-12 dakikalık yüksek bir atletizm koyabilirse oraya bence yeterli olur makam için. Yani bakalım göreceğiz. Ya yani 10-12 dakikalık bir eforu Amare'nin. Ya tabii ki şu an prime'ından çok uzak. O
prime'le karşılaştığında bence kimde oynayabilir bile karşılaşsa yeter.
Dizlerinin durumu önemli.
Evet yani sağlık durumu önemli ama ben Amare'nin geldiği nokta itibariyle artık oyunun da çok olgunlaştığını düşünüyorum ve hani tekrar böyle bir Maccabi gibi işte her maçın kapalı gişe oynandığı bir salonda Maccabi bu transferi tamamıyla F4 yolu için yaptı yani. Hani
burada orada işte yaşanan kötü bir virüs durumu var ya Çin'de. Hı hı. Onunla ilgili de hemen tweetler atılmaya başlamış sosyal medya dünyasında. Çin'den oyuncu düşer, Çin'den oyuncu düşer.
Yalnız bu vampirliktir.
Birazcık yani evet. Gerek yok böyle bir topa. Çok zor bir dönemdi ama yani ya bilmiyorum. Oyuncular bu arada çok normal bir şekilde kaçmak isteyebilir. Yani. Söyleyecek hiçbir şeyim yok. Çok insani bir durum. Ama hani bunu fırsat pazarına dönüştürmek de yani hemen bir durun abi ya.
Ya
ne yapıyorsunuz yani?
Amara ile ilgili şeyi söyleyeyim. Evet atlet bir oyuncu aldılar da Sıfır Plus'un bu hafta çıkan röportajında bir kritik bir sözü var. Hani akıl atletizmden daha önemlidir diye. Yani sahada en değer verdiği şey atletizm değil aslında Sıfır Plus'un. Kullanacaksa bile bence çok istediği için alınmadı. Taraftarı ve kulübü organizasyonu böyle alevlendirmek abi, için yapılmış bir transfer yani, ama kullanır. 5-10 dakika kullanır.
Yani uzun rota AC'yi tamam mı yani hani oradaki o Blake'i falan 12 dakika dinlendirse 13 dakika dinlendirse yeter yani.
Ben işte dinlenmeye ihtiyacı olup olmadığından emin değilim. Ben o taraftayım. Ya Amare'nin gereksiz Hunter, takıma bindiğini düşünüyorum.
Otel Hunter kötü bir günündeyse mesela şöyle günler yaşayabiliriz. Yaşayabiliriz derken Maccabi yaşayabilir. Eğer Veseli gibi böyle uzun Tavares gibi oyunculara karşı Otel Hunter kısa kalıyor evet. Ve eziliyor. Daha önce çok kez gördük Final Four'da. İşte oralarda Tarık Black'in üstüne çok fazla yük düşerse belki orada dinlendirme vazifesini görebilir.
Ya, ama işte bu çok spesifik birkaç maç için konuşabiliriz bunu bence. O yüzden de ben ya, kişisel görüşümü çok kısa geçeyim. Amare'nin diğer uzunların sürelerinden daha formda daha oynaması gereken uzunların sürelerine yük olacağını düşünüyorum.
Ben şunu söyleyeyim mi? Yani Amare eğer gerçekten oynamaya geldiyse kafa olarak o olgunlukla sahaya çıkacaksa her türlü...
Profesyonelinden yana şüphem yok da diz ve sakatlık işte, ve maçı kaldıramama durumu.
Bakalım. Yani bir de ilk defa Euroleague oynayacak falan. O da heyecanlı yani. O yüzden o bir gazla gidebilir.
Haftada bir 10 dakika oynayabilir Amare. 15 dakika oynayabilir ama haftada 2 10'ar dakika, 12'şer dakika.
Sanmıyorum yani. Zorlamazlar.
Çok zor yani.
İçeride yani işte domestikte oynatmazlar ya.
Oynuyor bu hafta.
Hayır yani.
Şimdi ya alıştırmak için oynatıyordur da şimdi.
Ben rotasyonu yapar oynasın yani.
Ne yapmışsın?
Domestika daha çok oynamadı bu arada. Ben o konuda yani destekliyorum. Bir maç burada oynuyorsa bir maç orada oynamalı gibi geliyor bana.
Ya domestikte zaten Maccabi'nin öyle
ama rakibi transfer yok. Amacı bu zaten yani.
Bence transfer amacı daha da taraftarla kulüp arasındaki ilişkiyi güçlendirmek.
Evet, bu işte.
Yani böyle transfer simge transfer yapmış olmak.
Tabii canım yani.
Umarım başarılı olur. Sevdiğimiz bir karakterdir bu arada. Evet.
Ama yani kendisi de zaten tweet attı yani hani işte Avrupa'nın en üst noktasında Euroleague'de oynamak benim için heyecan verici falan diye. Eğer o kafayla geliyorsa hoş geliyor.
Öyle.
Benim bir notum var bu arada bunu söylemeden geçmeyelim. Kobe Bryant'ın vefatı tabii hepimizi çok üzdü. Avrupa'da da benzer bir vefat haberi vardı. Hem NBA'de oynamış hem de Unica Malaga'yla Euroleague oynamış Robert Archibald'ı bir uzun olarak izlemiştik yıllarca. Kaybettik. Çok
erken yaşta.
Evet, erken yaşta. 40 yaşındaydı.
40 yaşındaydı oldu.
39-40 yaşındaydı. Çok beyefendi bir sporcudur bu arada. Bu da hani üzücü bir haber. Biraz anmış olalım. Hani
sevgilerimizi gönderelim evet. Buradan Archibald'a.
Yani yakınları için tabii çok zor olsa gerek.
Ağzınıza sağlık. Sevgili Dip Çizgi ekibi. Yine dipten iyi bitirdiniz konuları. O yüzden
dipten ve derinden kesme şeker gibi.
Bizim en iyi dipşütörümüz kim?
Sensin.
Yok hocam.
Sensin.
Ben forvette iyiyim.
İyi bakalım. Sol o forward. Zaman taraftarımıza şey taraftarımıza diyorum. Orçun'la. Evet. Orçun taraftarla ilişki transferi bizim için hocam.
Bitirin.
Tüm dinleyenlere teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta Euroleague yine bu hafta içi. NBA programımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Teşekkür ederim size de sevgili ekibim.
Görüşmek üzere.
İyi haftalar herkese.